11. peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Hafızayı canlı tutmak, hatıraları yaşatmak adına yapılan anıt heykellerin hepsi ne yazık ki aynı kaderi paylaşmıyor. Yurt dışına giden işçilere atfen 46 yıl önce İstanbul'daki Tophane Parkı'nda yapılan işçi anıtının kısa öyküsünü paylaşalım bugün sizlerle. 1973 yılında Almanya'ya giden işçilerin sayısı 865 bine ulaşmıştı. Hem onların anısına hem de Cumhuriyet'in 50. yılı vesilesiyle Tophane Parkı'na bir anıt dikilmesine karar verildi. Burası işçi adaylarının sağlık muayenelerinin yapıldığı Alman İrtibat Bürosu'nun hemen karşısındaydı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesinden sanatçı Muzaffer Erboran daha önceleri bir işçi heykeli modeli üzerine çalışmıştı ve bu görev bu yüzden ona verilmişti. Heykel aynı yıl parkın içine yerleştirildi ancak heykelin başına gelecekleri kimse tahmin edemezdi. Daha bir yıl geçmemişti ki önce heykelin parmakları, sonra elindeki balyozu, ardından da kolu kırıldı. Yüzü katranla sıvandı, başı kırıldı ve bacaklarından biri tahrip edildi. Sanatçı heykeli birçok kere tamir etti fakat aynı şeyler yeniden tekrarlandı. Heykel sürekli eksiliyordu. 2010 yılında bir grup genç sanatçı heykeli yerinden sökerek ona bu yaşananlara dikkat çekmek için girişimde bulundu. Heykeli bir haftalığına saklayıp tekrar eski yerine getireceklerdi. Ancak belediye görevlileri ve mahalleliler polisi çağırınca heykeli sökemeden parkı terk etmek zorunda kaldılar. ...2011 yılında ise sanatçı İrfan Önürmen işçi heykelini bir kez daha anımsatmak için heykelin çikolatadan bir replikasını, tıpkı örneğini yaptı. İşçi heykelini Alman rüyasını temsil ettiği için çikolatadan yaptığını söylüyordu. Heykel uzun süre daha bir taş yığını olarak parkın içinde öylece bekleyip durdu. İlk haliyle son hali kıyaslandığında aslında ironik biçimde göçmen işçilerin durumunu da yansıtmış oluyordu. Kolsuz, bacaksız, başsız. Ve heykel bir gün parktaki yerinden tamamen kaldırıldı. Yayına hazırlayan Merve Genç, Diaspora Türk. Babam oturduğumuz eve çok yakın bir madende işçiydi. Yemek vakti geldiğinde madende yeri göğü inleten düdük sesleri çalardı. Bilirdik ki paydos verdiler ve şimdi yemek yiyecekler. Biz işte evde ailecek o sesi bekler, babam aynı masada olmasa da onunla aynı saatte yemeğimizi yerdik. İsmet dedem Kırşehir'in Boztepe ilçesinden 1968 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmiş. Kassel şehrindeki Mercedes fabrikasında yıllarca işçi olarak çalışmış. Kaldığı evle fabrikanın arası yaklaşık 4 kilometreymiş. Her gün o yolu yürüyerek gider gelirmiş. Bir keresinde hastalanıp doktora gitmiş. Doktor o kadar uzun yolu yürümemesini, bir bisiklet alıp onunla gidip gelmesini tavsiye etmiş. Dedem bisiklete binmeyi bilmediğini söyleyince oradaki doktorlar, hemşireler hep birlikte gülmüşler. Dedem bisiklete binmeye çok heves etmiş ama bir türlü öğrenmeye fırsat olmamış. Her sabah 4.30'da evden çıkar, 6'da işbaşı yaparmış dedem. Bir gün işe giderken karşı yoldan tanımadığı biri ona doğru hızlı hızlı yürümeye başlamış. Dedem korkup hızlıca bir araba mağazasına girmiş. Ertesi gün polise gidip olayı anlatmış. Polis korkusunun boş yere olduğunu, belki o kişinin sigara ya da çakmak gibi bir şey isteyeceğini söylemiş. Sonra dedem polislere gittiği yolun ıssız ve uzak olduğunu, bu yüzden tabanca almak istediğini söylemiş. Polisler zararı sana olur diye izin vermemiş ve dedemi vazgeçirmişler. Uzun yıllar çalışıp durmuş bir traktör alıp trenin vagonunda Türkiye'ye getirmiş. Köyündeki ailesine vermiş traktörü, işlerini görsünler, kolaylaştırsınlar diye. Kendisi 1994 yılına kadar Almanya'da çalışmış. Memleket hasretini kaset çalardan dinlediği şarkılarla, türkülerle, sesli mektuplarla, radyoyla dindirmiş. Memleketten gelen mektupları, kartları masasından kaldırmazmış. Sayısız kez okuyup durur, fotoğrafları gözünün önünden ayırmazmış. 1994 yılında emekli olup memleketine kesin dönüş yapmış dedem. Şimdi çok sevdiği memleketinde yaşıyor. Salih Gözütok. Geçtiğimiz günlerde Viyana'daki 44 numaralı tramvayın 15 dakika gecikmeli olarak gelmesi üzerine bir yolcu Viyana şehir işletmelerine bir mail ileti gönderip tramvayın neden geciktiğini sormuş. Gecikmenin nedeni tramvay şoförünün mesai sırasında eşinin doğum yaptığı haberini öğrenmesiymiş. Tramvay şoförü Serdar Acar görevinin başındayken bebeği olduğu haberini almış, yolcular mağdur olmasın diye son durağa kadar gitmiş, ardından şefinden izin alarak tramvayı orada bırakmış, yeni şoför bulunana kadar da 15 dakikalık bir gecikme yaşanmış. İşte bütün neden buymuş. Serdar ve Gülsüm Acar çifti bebeklerine Nevzat Ali ismini koymuş. Sağlıklı ve mutlu ömürleri olsun Nevzat Ali'nin. Diaspora Türk. Türkiye'den yurt dışına giden ilk işçilerin birçoğunun haritada yerlerini bile bilmedikleri ülkelere gittiğini anlatan dramatik, trajik, hüzünlü hikayeler vardır. Onlardan biri de şöyle söylüyor. Almanya dediğin yer hemen Edirne'nin yanında bir yerdir. Sabahları otobüsle gider, akşamları da geri döneriz. Yine bir başka hikayede şöyle. Eşime İsveç'e gidiyorum dediğimde, akşama geç kalma, çabuk dön dedi. Yine civar köylere oduna gidiyorum sanmış garibim. İsveç'i nereden bilsin? Nereye gittiklerini bilmeden yola çıkanlar yalnızca Türk işçiler değildi. O dönem İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan'ın kırsal kesimlerinden de yüz binlerce işçi batıya, en çok da Almanya'ya göç etmişti. Göçmen işçilerin kaderi birbirinden çok farklı değil. İşte 1980 yılı yapımı Palermo or Wolfsburg filminden bir alıntı. Almanya'ya çalışmaya giden İtalyan işçi harita başında şöyle arıyor gideceği yeri. Tren buraya kadar gider. Ondan sonra nasıl gidebilirim? Nereye gideceksin? Wolfsburg'a. Ancak burada onu göremiyorum. Bu kısımda sadece İtalya'yı görebilirsin. E peki oraya nasıl gidilir? İlk olarak Milano'ya, oradan İsviçre'ye, sonra da Almanya'ya gideceksin. Sen oraya gittin mi? Evet, babam vefat etmeden önce onun ziyaretine gitmiştim. Hangi şehre gittin? Ludwigshafen'e. Orası Wolfsburg'dan önce mi, sonra mı gelir? Orası Wolfsburg'dan önce gelir. Diaspora Türk. ...1970'li yıllarda Türkiye'de birçok kadın deterjanların kokusunu beğenmiyormuş ve yıkama sırasında deterjan köpürmeyince çamaşırlarının temizlendiğinden asla emin olamıyormuş. Bosch'un Türkiye fabrikasında çalışan Manfred Scherney, gül suyu esansını toz haline getirerek deterjana eklemeyi düşünmüş ve bunu başarmış. Böylece Türkiye'deki deterjan üreticileri bu yöntemi kullanarak kokulu deterjan üretmeye başlamışlar. Kadınlarımızın da yüzü gülmüş. Merve Genç, kaynak Bosch Yayınları Türkiye. Babamın, annemin hamile olduğunu ilk öğrendiğinde benim için aldığı ilk ve tek oyuncağım. Onu, çıngırağımı her elime aldığımda duygulanıyorum. Sallandığında ses çıkaran küçücük boncuklar var içinde. Öyle güzel ses çıkarıyor ki, yalnızca benim anımsayabileceğim yıllar önceki hatıralarımı canlandırıyor. Annemi, babamı, küçüklüğümü ve bir daha asla geri gelmeyecek o yıllar. Halime Özdemir, Bulgaristan, Şumlu. Münih'te çalıştıkları ekmek fabrikasında iki arkadaşlarının tuvaletleri temizlemeye haksız biçimde gönderilmesini protesto etmek için grev başlatan 16 Türk kızı grev sonucunda isteklerini yönetime kabul ettirmeyi başardılar. 10 Ocak 1974 Milliyet Gazetesi. Geçtiğimiz günlerde Bremen Üniversitesi'nde bir sosyal deney yapıldı. İlan veren 300 emlakçı ve ev sahibi aranarak önce Lena Meyer ismiyle ardından da Ayşe Gülbeyaz ismiyle randevu istedi. İki kadın da kendini bekar bir hemşire olarak tanıtmıştı. Aramaların sonunda Lena Meyer'in randevu alma oranı %94.7 olurken, Türk Ayşe Gülbeyaz'ın aldığı olumlu cevap oranı ise yalnızca %23.5'ta kaldı. Evet sevgili dinleyiciler, alıntılarla başladık yine 11. Perona, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınında bu metinleri sizlere mikrofonun başında canlı olarak okudum. Program ekibi, programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Nuri Göktaş ve değerli çalışmalarıyla, araştırmalarıyla bizimle her programda yolculuğumuza katkıda bulunan Özkan Pekesen ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, bu haftada yaklaşık yarım saat boyunca yine 11. peronda tarihsel yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Programın başındaki alıntılar ağırlıklı olarak sevgili Gökhan Duman'ın da katkılarının olduğu Diaspora Türk sitesinden. Her programda buna vurgu yapıyorum. İlk 5 programda Gökhan'ı ağırlamıştık. Yakın gelecekte yine Gökhan'ı ağırlamayı ümit ediyoruz. Bu girizgahın ardından, bu program tanıtımının ardından ve metinleri paylaşmanın ardından 11. peron yine tarihe de gönderen bir şarkıyla sizlere merhaba diyecek. Hemen ardından da Özkan Pekesen'le yolculuğumuzun söz ağırlıklı kısmıyla tıngır mıngır 11. perona doğru ilerleyeceğiz.
Uzaklardayım ben, köyümden hem evimden. Çok ırahtayım ben, yarimin gözlerinden. Geri dönmezsem ölürüm ben. Seni görmezsem ölürüm ben. Uzaklardayım ben. arkasından ellerim hiç tutmaz oldu. Saz çaldım, türkü söyledim, fakat yalnız gözlerim doldu. Uzaklardayım ben.
Evet Özkan, Üç Hürel sen seçtin, biz de yayına verdik. Üç Hürel tabii bizim yaş kuşağının da daha biraz böyle ilk çocukluk ya da ilk ergenlik dönemine geliyor. Sonra yetiştikçe kıymetini tekrar tekrar keşfettiğimiz muhteşem bir grup.
Şimdi Üç Hürel'i tabii ki çocukluğumuzda dinledik ama daha sonra yaptığı müziğe gerçekten nerelere kadar götürebildiğini, Türk insanına ne kadar kendini ifade ettiğini, hatta evrensel bir müzik grubu da diyebilirim. Çünkü grup müziği anlamındaki Türkiye'deki en başarılı isimlerden bir tanesidir. Bir başka mesela ilginç bir anekdot daha var.
Lütfen.
Hepimizin bildiği LP olarak geçen uzun çalar
long
var.
Play ha,
long play işte, yani. ilk kazanan gruptur. Yani en iyi long play ödülünü Türkiye'de ilk kazanan gruptur. Ve grubun üyeleri de zaten Onur Haldun ve Feridun Hürel. Üç kardeş.
Hürel adı da oradan gelir.
Evet. Trabzonlular kendileri ve hepsi yüksek tahsil yapmış, son derece entelektüel. Mesela bir tanesi
mimar diye biliyorum.
Mimar değilsin. Bir tanesi efendim tarihe çok düşkün. Hatta televizyon programları oldu. Tarihsel İstanbul'un o en güzel tarihi yerlerini tek tek tanıttı.
Çok böyle emek harcanmış bir kitap çıkaran bir isim var içlerinden. Aynen, Haldun Hürel diye.
Ben de öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla şey var yani, oturup bir müzik yapmışlar ve Trabzon gibi esprisiyle, heyecanıyla işte
tarihsel kimliğinin çok güçlü olduğu bir şehirdir Trabzon biliyorsun.
Elbette yani, böyle
yazılı
bir
yazılı basının 18. yüzyılda olduğu işte futbolu şu bu. Hani Trabzon hakikaten Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden biri.
Mesele biraz oradan bakarsak yani entelektüel camiada konusu ne olursa olsun belki de en yüksekte olan, başı çeken isimlerin çoğu o coğrafyadan çıkmış, evet, rahatlıkla diyebiliriz. Evet. Mesela bir İstanbul'dan bahsedersek bir Trabzon'dan da bahsetmek durumundayız. Evet, evet. Anadolu'dan bahsederken de. Dolayısıyla bir birikimi olan, gerçekten insanlara söyleyecek sözü olan, hı-hı, dönemini çok iyi algılanmış ve o döneme göre, o dönem içerisinde yaşanan hikayeleri de müziğine aktarabilmiş, hı-hı, bir grup.
Şimdi yayın öncesinde hem Üç Hürel'i bana dinlettin, sen böyle bir kurgu yaptım dedin. Ben de senden hani sözlerini de kısaca not almak, evet, istedim. Biraz doktor yası gibi not almışım. Ben gözlüğü çıkarıp şöyle bakıyorum. Uzaklardayım ben köyümden hem evimden, çok ıraklardayım ben yârimin gözlerinden, geri dönmezsem ölürüm ben, seni görmezsem ölürüm ben, uzaklardayım ben hak yemez toprağımdan, çok ıraklardayım ben anamın kucağından, geri dönmezsem ölürüm ben diyor şarkının
i̇şte
sözleri.
En dikkat çeken yer bana göre hak yemez toprağımdan. Bakın dediğim gibi yani bir felsefeyle hareket ediyorlar. Yani bir şarkı, bir parça ya da gündemi yakalamak ya da popüler olmanın dışında bir kurguyla, bir zihinsel faaliyetle hareket ediyorlar.
Sen şimdi bu cümleyi kurunca ben de araya bir kısa 11. Peron reklamı atayım. Biz de bir felsefeyle hareket ediyoruz. Bu şarkıları, türküleri, bu metinleri öyle oradan çala kalem çekip almıyoruz. Bir kurgu yapıyoruz. Sen günlerce hangi şarkı, hangi türkü, nereden geliyor, ne oluyor, nereye gidiyor diye emek harcıyorsun. İşte biz çok bildiğimiz kadarıyla bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla o kurgunun üzerinde yürüyüp gidiyor. 11. perona hadi çıktık yola ya Settar ya Muhammed diyoruz ama içini de doldurarak gidiyoruz.
Doldurmaya çalışıyoruz. Mesela bu şarkıyı seçmemin temel sebeplerinden bir tanesi de şuydu.
Biraz reklamını yap Özkan. Ben senin reklamını yapmayayım. Bu kadar mütevazı olma. Çağ artık onu kaldırmıyor.
Peki. Böyle bir parçayı dinletmek istememin temel sebebi şuydu. İşte 61'de yapılan o anlaşma, ikili anlaşma, hı-hı, Almanya-Türkiye arasında. Tabii ki yavaş yavaş konu o dönemde sıcaklığını iyice hissettirmeye başladığı andan itibaren tabii ki sanat dünyası da daha önceki programlarımızın birçoğunda bahsettiğimiz gibi gerek edebiyat olsun gerek müzik olsun kendini göstermeye başladığı andan itibaren işte onlar da stüdyoya girmişler ve biraz önce senin söylediğin sözleri okumuşlar. Burada dediğim gibi en çok dikkatimi çeken söz de hak yemez toprağımdan diyor. Şimdi
bu şarkı 1970'lerin
72-73
başı. Zaten yani 1961'de başlayan o göç sürecinin üzerinden daha 10 yıl bile geçmemiş ve işte az önce de okuduk, 1 milyona yakın insan artık o arada Cumhuriyet'in 50. yılında ne diyoruz? 865 bin diyoruz.
Ciddi
i̇nsan
bir rakam.
Artık başka bir
Artık bambaşka bir hikaye başlıyor. Dediğim gibi bu her yerde kendini gösteriyor. Basında gösteriyor, sinemada gösteriyor. Başka programlarımızda da onlarla ilgili örnekler vermiştik. Üçrel'de de gösteriyor. Cem Karaca'da da gösteriyor. Gösteriyor oğlu, gösteriyor derler ya.
Evet, dolayısıyla hazırlıkları var. Spor da diyordun değil mi?
Spordan
bugün,
da
bugün yaşı 40 ve üzerinde olan özellikle spora ve futbola meraklı birçok dinleyicinin diye saygıyla, sevgiyle, muhabbetle hatırlayacağı bir isme de değinelim istedin sen. Kendi futbol geçmişine de duygusal bir yolculuk yapacaksın belki.
Aslında işte bir takım seçkilerde bulunuyoruz ve bunun için emek harcıyoruz dedik ya. Sen belirttin, tekrar teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin o entegrasyon sorununu burada programlar boyunca konuşuyoruz ya. Entegre olmanın yollarını da şöyle tarif ediyoruz her programda. İşte sanatta, edebiyatta bunlar son derece yardımcıdır. İnsanın kendini ifade edebilme yollarıdır. Bu ifade edebilme yollarına bir tanesi de spor. Demin senin bahsettiğin gibi. Ve bazı isimler gerçekten orada aşılması çok önemli. Yani çıta diyeyim artık. O çıtayı aşmayı başarmış isimler var. Bunlardan bir tanesi.
Çok yükseğe koymuşlar değil mi o çıtayı?
Çünkü hani çıtanın ismini söyleyelim ki yükseği ortaya çıksın. Bayern Münih'ten bahsediyorum. Yani bugün Şampiyonlar Ligi'ne domine eden, birçok yıldızı yetiştiren işte efendim Beckenbauer'ından, Hönes'inden tutun da yani
o tipik Alman ekolünü yerleştiren değil mi? Zaten hani futbol 22 kişiyle oynanır, sonunda Almanların kazandığı bir oyundur cümlesini dünyaya armağan eden Almanlar.
Aynen bu cümlenin sahibi de geriliğini kırıyor. O İngiliz oyuncu. Çünkü İngilizler ne zaman Almanlarla oynarsa bir şekilde yenirler. Şimdi buradan hareketle çıta çok yüksek. Adı Bayern Münih. Hani geçenlerde bir film seyrettim. İşte birileriyle kavga etmek üzere. Fakat iki grup karşılaşınca yahu biz bunlarla nasıl baş edelim? Adamlar Bayern Münih gibi diyorlar. Bakın ta o algı.
Benzetme oraya kadar gidiyor.
Oraya kadar gidiyor. Yani Bayern Münih dediğin zaman çok ciddi fiziksel kapasitesi, teknik kapasitesi, sistematiği, her şeyi böyle tıkır tıkır işleyen bir mekanizma geliyor. Şimdi o bahsettiğimiz
o mekanizmanın içine dahil olan bir isim.
Aynen. Erhan Önal'dan bahsediyoruz. Evet. Erhan Önal ki gerçekten şey yani modern libero kavramını Türkiye'ye getiren yani libero işte belli bir görevi vardır ama çok daha fazla görevleri de üstlenebilmelidir. Ama o zaman Türkiye'nin futbol mentalitesi buna hazır değil. Ama Erhan Önal buraya geldiği zaman ki ilk gelişi Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'de biraz sergilemeye çalıştı ama bir uyum sorunu yaşandı. Tam tersinde burada yaşandı. Tekrar bir Belçika'ya geçti. Var. Standart değiş kariyerinden sonra büyük başarılar elde edeceği Galatasaray'a geldi. Biz o arada işte Erhan Önal'ı seyrettik ve o entegreyi nasıl başardığını, buraya da oradan aldığını nasıl aktardığını gördük.
Konuşalım biraz. Evet, 11. Peron'un Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Memleketim FM'in sevgili dinleyicileri, yaşınız 40 ve üzeri ise Erhan Önal deyince gözünüzün önünde bir fotoğraf hemen canlanır. Siyah sakallarıyla gayet yakışıklı,
evet,
cool.
Aynen.
Değil mi?
Hatta o dönemin magazininde şey derlerdi, Cihan Ünal'ın kardeşi mi acaba?
Evet, hakikaten.
Böyle yakıştırmalar da olurdu.
Olurdu.
Çünkü şey yani Avrupa'da hani bazen futbolcuların imaj, görüntü imajları olur ya değişir. Mesela uzun saçlar olur, efendim sakalları olur. O tamamen kendi şahsına münhasır bir tipti yani. O dönem öyle bir oyuncu çok rastlayamazsınız ama o fiziğiyle, tipiyle sahada başka bir kişilikti.
Şimdi bugününe de gelirsek sevgili Erhan Önal'ın çok şükür yaşıyor ama yine program öncesinde senden aldığım kısa ipuçları ki biliyorsun hani ben program öncesinde programa dair bir şey konuşmayı hiç
evet,
seven
bu senin
bir yapımcı
değilim. Bence de
değildi.
Çok güzel. Evet.
Yani ne konuşacaksak burada dinleyicinin huzurunda
doğaçlama
konuşalım.
Doğaçlama olması
evet,
daha
evet. Ama bir ipucu almıştım senden hani bir sağlık problemi yaşadığı yönünde biraz Erhan Önal'ı, o mantığı, bugününü devam edelim.
Şimdi şöyle söyleyelim. Başka isimler de var ama onları mesela başka bölümlerde de işleyelim istiyorum. Mesela bir tanesi de İlyas Tüfekçidir.
Ben de bakayım ben kağıdıma notumu aldım İlyas Tüfekçi'de.
Çok teşekkür ederim. İyi de olmuş. İlyas Tüfekçi ismini neden andık? İlyas Tüfekçi de şu anda çok rahatsız.
Evet.
Kötü bir durumda. Aynı kader Erhan Önal'ı da yakaladı. Erhan Önal işte şöhretler karması. İşte dünya ünlü oyuncuların birlikte olduğu bir şöhretler karşılaşmasına davet edildi. Orada forma giyeceği zaman ısınma oluyor biliyorsunuz. Bir
evet.
Orada bir beyin kanaması geçirdi. Tabi beyin kanaması geçirirken acilen hemen
ülkemizde mi oldu bu yoksa başka bir
dışarıda.
Evet.
Daha sonra Türkiye'ye getirildi. Başka hastanelere götürüldü. Bayağı bir şey zorlu bir süreç geçirdi. Bir kısmi bir beyin kanaması geçirdi. Şu konuşma yeteneği falan son derece
zayıfladı.
Hareket etmekte zorlanıyor. Her şey ciddi bir efsane ama Galatasaray kulübü buna asla şey kalmadı. Kayıtsız kalmadı. Hem İlyas Tüfekçi'yi, İlyas'ın durumu da ona çok benziyor. Hani o detaya girmiyor biraz üzücü
tabii,
diye.
Tabii.
Dolayısıyla ikisinin de bu son durumlarında hani onlara yardımcı olabilmek, Galatasaray camiasının o vefalı duruşunu gösterebilmek adına bir gece düzenlendi. Geceye işte günümüzün en popüler isimleri, hatta Avrupa'dan gelenler oldu işte.
Biz tabii bu Erhan Önal'ı ve işte spor kulüplerini konuşmak için de buradayız. Ama esas Erhan Önal'ı niye öne çıkarıyoruz? Çünkü bir Almanya geçmişi var ve o Alman sistemi içinde işte işçi olarak gönderdiğimiz insanların yanında birebir sahnenin, ışıkların tam altında olan birçok ismin de temsilcilerinden biri olduğu.
Ve yani şöyle de bir şey var, yani burada konuştuğumuz hikaye sanki şuna benziyor. Bilmiyorum sen de katılır mısın? Yani bir labirent içerisinde Avrupa'daki insanlarımız, yani bir çıkış arayabilmek için. Evet. Bir yola giriyorlar, bir kapı kapanabiliyor. Başka yollar, başka yollar. O çıkış noktasını arayana kadar ciddi anlamda çok şey, nasıl söyleyeyim,
emek
ağır bir süreç var. İşte çıtadan bahsettiğim, eğer Bayern Münih'e yükselmiş iseniz, hı, gerçek anlamda bir birey olarak, ki 1954 Münih doğumlu, ki Almanya göç öncesinde giden bir ailenin çocuğu herhalde. Oraya bir şekilde adapte olmayı bahsettiğim,
yani o sistemli büyük göçten daha önce gitmiş.
Evet, aynen öyle. Ve bütün bu bahsettiğim o labirenti ya da o çıtaysa adına o engelin, her ne diyorsanız deyin, en üst kademesinde, bakın yani şu Stuttgart demedim, Kaiserslautern demedim. Onlar da kuşkusuz çok büyük önemli takımlar ama
şimdi bir Bayern Münih
değil. Almanya dediğiniz zaman eşittir Bayern Münih.
Ve de, bir de 70'lerde bizim çocukluğumuzda ben Mönchengladbach'ı çok severdim. Belki telaffuzu böyle Mönchengladbach.
Ama onlar da çok popülerdi. Mesela Netzer vardı işte. Derler ki bir ayağı 42, diğer ayağı
Netzer,
40,
evet.
Evet, 45 numaraydı. Uzun saçlı, çok sıra dışı bir oyuncu, ki Cruyff'lu Barcelona'ya gitmiştir.
Seninle biz ilerleyen günlerde sevgili başkanımızla da görüşüp, başkanlarımızla da bir spor programı yapalım. Böyle spor arşiv programı yapalım. Tarihin içinden bir spor programı yapalım.
O kadar keyif alırım.
Şimdi bizi dinliyorlardır. Kendilerine sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Buradan bir böyle bir önerimiz olsun.
Çok keyif alırız.
Diğer isme Erhan Önal'a sağlık dileyelim, esenlik dileyelim.
Evet, kesinlikle
o
öyle.
O sosyolojik fotoğrafı paylaştın bizimle.
Şimdi gene bir entegrasyon sorunu sürekli bir gidiyor ya. Erhan Önal bunu kıranlardan bir tanesiydi. Şimdi bir parça dinleyelim Almanca.
Onun sen istersen bence hakkında bir şeyler söyle.
Peki o zaman.
Çünkü süre yine koşturuyor. Çünkü son 7 dakikadayız Özkan.
Hızlıca geçeyim o zaman. Şimdi dinleyeceğimiz parça internet ortamında, hı, patlamış ve inanılmaz, hani tıklama derler ya. Hı hı. İnanılmaz bir ilgi görmüş. Fakat şarkının çok ilginç bir hikayesi var. İki kişi şarkının kendisi olduğunu söylüyor. Hı. Birisi Çetin Çetinkaya, diğeri Murat Erşen isimli bir Türk vatandaşımız Almanya'da yaşayan.
Yani müellifi benim diye aralarında bir rekabet mi
rekabet
var?
Rekabet oluyor.
Hukuki mücadele mi var?
Hukuki mücadelede oldu. İşte çok uzun bir tartışma konusu oldu. Hı-hı. Bu oraları ben geçeyim. Hı-hı. Önemli olan şarkının içeriği ya da neler yapmaya çalıştı. Ama sonunda Murat Erşen oldu anlaşıldı. Parçayı yapanın. Ondan sonra burada
sen o zaman üzerine konuşmaya devam et. Sevgili Nuri'den rica edelim, versin. Ama çok derinlerden verelim sevgili Nuri. Bizim konuşmamızın içeriğini bastırmasın. Sen de bu eserle ilgili, adıyla, sanıyla ilgili bir bilgi.
Şimdi
ver.
Bu
ben çok Almanca bilmiyorum. Hikaye neyi anlatıyor?
Bir aşk hikayesi kısaca. Evet. Biraz bayağı bir hüzünlü. Ama parçayı yaparken Murat Erşen şunu düşünmüş. Yani biz burada üçüncü ya da artık dördüncü kuşağa doğru gidiyoruz. Hı hı. Kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz ama ülkemizden uzak olduğumuz için yeterince Türkçe'ye vakıf değiliz. Hı hı. Peki biz kendi duygularımızı karşılıklı nasıl birbirimize rahat iletebiliriz? Başka çare yok galiba.
Diyor,
Almanca
diyor,
oluyor.
Evet.
Diyor ve
aslında başka çare var da o öyle diyor. Yoksa Türkçe'yi, Türkiye'den uzaklaştığında Türkçe'yi unutacağız diye.
İşte aslında yapılan
ne diyor Fazıl Üstü? Türkçem benim ses bayrağım diyor. Türkçe'ye hiç laf söyletmem. Araya giriyorum, kusura bakma.
İyi de yapıyorsun. Bu zaten bu bahsettiklerim kendi düşünceleri. Hı. İşte buralarda olsa senin o bütün göz gezdirdiğin her şeyi gezdirirse o da farklı cümleler kurar diye, hı, düşünüyorum. Ve bir de müziğin de tarzı var. Mesela Türk insanı neyi dinler, neleri dinler özür dilerim. Ya da Alman ya da yaşayan Türk insanları, Türk gençleri neler dinler? Bir oraya baktığı zaman da şunu görüyor. Tamam, bir yabancı müzik ağırlıklı. Yani Avrupa müziği var, işte Amerikan kuşaklar, müziği var. Evet. O zaman diyor ben bir de arabesk var Türkiye'de. İki kavramı birbirine karıştırabilirsem eğer ve iyi bir sound yakalayabilirsem, yani iyi bir tarz yakalayabilirsem, insanların bana olan ilgisini bir noktaya toplayabilirim diyor. Ve gerçekten de topladı. Hatta 2007'de 3800 kişilik bir gruba, yani ciddi bir konser verdi. Ve o dönemin hükümeti kendisini Türkiye'ye davet etti. Temel sebebi de şuydu: Türk-Alman dostluğuna bir katkıda bulunabilir mi diye. O aslında bu birliktelik çok eleştirildi. Birçok şey söyleyenler oldu. Çünkü hani bir sanatçıyı biraz da şöyle düşünmek lazım. Hani bir tane eserle değil de hani yazara da derler ya, hani eserini görelim. bir sürü bir şey yaptılar ama bir eser yani
bir tek kitapla olmaz derler ama, ki aslında da çok doğru değildir. Ahmet Arif'in tek bir şiir kitabı vardır mesela.
Gibi.
Ama Ahmet Arif
ama
Ahmet
kitaptır Arif. Yani.
Ya da büyük yazarlara, romancılara derler ki her yazar ilk romanında aslında kendi hayatını anlatıyor derler. İşte bunu derler yani insanlar da derler biz üretmeye devam ediyoruz. Şimdi biz yayın yapıyoruz. Dinleyenlerden bir kısmı ya sunucu da amma çok lafa giriyor. Özkan'ı konuşturmuyor da diyebilir. O ama zaman, biz burada sohbet ediyoruz.
O zaman onlara şöyle söyleyeyim. Arada madem böyle bir durum geldi. Hem sunucu benden hem ben de sunucudan çok şey öğreniyorum.
Estağfurullah. Tabii birlikte bir şey öğretiyoruz.
Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hükümet, o dönemin hükümeti kendisiyle bir iletişime geçti. Böyle konserler verildi. Ama bütün bunların olmasındaki ana temel sebep şuydu. Yani günümüz biliyorsun sosyal medya inanılmaz bir etkisi
evet,
var.
Tabii.
Orada çok büyük bir patlama yaptığı için hatta yani beklenenin çok çok üzerinde olduğu için kendisine bütün şeyler, ışıklar ona doğru döndü. Ama daha sonra başka albümler yaptı ama şimdi eski popülaritesi yok.
Fonda akıyor herhalde değil mi? O zaman yavaş yavaş onu yükseltelim, biz bir soluklanalım ardından devam edelim.
Nicht ertragen, es war ihr allerletztes Wort. Ich liebe dich, dann ging sie fort.
Evet, ismi bir daha zikret. Şarkı bitti.
Murat. Özür dilerim soyadını tam hatırlamıyorum. Murat Erşen özür dilerim. Çünkü hem iki sanatçıdan
evet,
biri Çetin Çetingaya, biri Murat Erşen. Şarkının ismini o kadar çok onun ya da onun diye iddia ediliyor ki şu anda bir anda söylemekte zorlandım.
Yani Murat hukuki Erşen. Tartışmanın içine ben de dahil olayım diye temkinliyim diyorsun.
Aynen ne söyleyeceğimi şaşırdım. İşte biraz önce dinlediğin gibi Murat abi bir bölümünü. Orada ciddi bir şey var, yakarış var. Hani bir aşk şarkısı var. Ama bütün diğer müziklerin tınılarını da duyuyoruz. Yani o arabesk tavrı görüyoruz. O rhythm and blues karışımını da görüyoruz. Kendince bir şey yapmış ama müzik otoriteli eleştirenler oldu. Beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Ama çok büyük bir ilgi çekti. Ben de düşünüyorum belki söylemek
elbette, çok
durumundayım.
Önemli.
Yani şey var, ciddi bir işte burada her hafta konuştuğumuz ciddi bir sorun var. O sorunların getirdiği yakarış herhalde bu. Şimdi burayla ilgili çok ciddi cümleler söylemekte de çekiniyorum. Hani müzik başka bir şeydir ama buradan yükselen ses gerçekten çok dibi yani yani o kadar çok konuşulması gereken şeyler.
Senin şimdi bu cümlelerin bana Fuzuli'yi hatırlattı. Aşk imiş her ne var ise alemde ilim bir kıl-i kay imiş diyor Fuzuli. Aşk böyle bir şey.
Aynen.
Evet, yayıncılık da bir aşk. Yeni şeyleri öğrenmek ve öğretmek de bir aşk. Çinlilerin yine bir sözüne atıf yapacağım. Hani bir şeyi öğrenmek istiyorsan öğretmeye talip ol diyor. Biz burada bir şeyleri paylaşıyoruz dinleyicilerimizle. Ve o paylaşmak istediğimiz şeylerin içini doldurmaya çalışırken her bir haftada yeni şeyler öğreniyoruz. Birbirimizden, okuduklarımızdan, araştırdıklarımızdan değil mi? Ve bir programın daha sonuna geldik. 11. Perona yavaş yavaş yanaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından seslendik sizlere, selamladık sizleri. Programın hazırlanmasında emekleri olan değerli Eda Kotanoğlu, bugün ana kumandada hakikaten bir kuyumcu titizliğiyle bütün sesleri ayarlayan sevgili Nuri Göktaş, sevgili Özkan Pekesen araştırmalarıyla tam karşımdaydı. Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. 11. Peron'dan bu haftalık da bu kadar.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam akşam trenine gidecek işçiler. Akşam trenine gidecek.